Ayrım 27, sayfa 269. Antalya valisi Haşim İşcan bir gün Aksu Köy Enstitüsü'ne geldi. Öğle yemeğinde öğrencilerle irmik helvası yedi. Sonra onların iş başına ve derslere dağılışını izledi. Kazmasını, küreğini omuzlarına dayayıp şarkı söyleyerek önünden geçen bir gruba baktı ilgiyle. Başlarında küme öğretmeni Zühre Esin vardı. "Bunlar şu tepeyi kazıp temizleyecekler, plana göre orayı ağaçlandıracağız," dedi enstitü müdürü. Grubun arkasındaki iki öğrenciden biri su kabı, biri bir tahta çanta taşıyordu. Su kabını anlamıştı ama tahta çantada ne olduğunu merak etti vali. Bunu müdür de bilmiyordu. Öğrenci Şevket açıkladı onlara. Çanta kitap doluydu. İşten sonra okuma saatinde orada açık havada okuyacaklardı. Arada mola verince bakanlar da oluyordu. Garip Can Doğan kitap okuma ve temizlik başta gelirdi diye anlatıyor İvriz anılarında. Tuvalet nöbeti tutarken boş kalınca cebindeki kitabı çıkarıp okumasını sürdürdüğünü yazıyor. Köy enstitülerinde okuma alışkanlığının bunca derin kazanılmasında, öğrencilerin yurt ve dünya sorunlarına olan ilgisinde sağlıklı bir bakış açısı geliştirmelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan Türk ve dünya klasiklerinden seçme yapıtların büyük etkisi olduğu doğrudur. Bu nitelikli yapıtlar en istekli okurlarını köy enstitülerinde buldu. Yüksek Köy Enstitüsü çıkışlı yazar ve çevirmen Arif Kelen o dönemi şöyle anlatıyor. Eğitimde, en azından Türkiye'deki eğitimde, o güne kadar uygulanmamış bir yenilik de enstitülerde kitap okumaya verilen önem. Öğretmenler genç insanın ilgisini çekecek nitelikte metinleri okurken hayal gücümüz birden gelişiyor, düşünce dünyamız aydınlanıyor, büyük zenginliklere kavuşuyordu. Bu başlangıç bizi sonradan çok ileri noktalara götürdü. O günlerin Türkiye'sinde bu kadar kısa sürede bu kadar çok sayıda bilinçli düşünce üreten insanın köyden çıkması toplumu hazırlıksız bir anda bastırarak sarsmış ve tedirgin etmişti. Dipnot Köy Enstitüleri Defteri Sayı 2. Bir yandan da büyük kentlerdeki yayın evleriyle bağlantı kuruyordu öğrenciler. Dergilere abone olanlar çoktu. Yayınlanması için şiirlerini, öykülerini gönderenler oluyordu. Yeni Adam, Köy Postası, Köye Doğru, Türk'e Doğru, Varlık, Yücel, Fikirler, Çınaraltı gibi dergiler elden ele dolaşıyordu. Bunlar enstitü kitaplığına da gelirdi. Bu yayınlarda ilginç bulunan yazı ve şiirler Türkçe derslerinde okunabiliyordu. Kitapların, dil ve edebiyatın, bilginin, bilimin tadına varanlar, derslerde ve ders dışında bunlardan konuşmaya, tartışmaya başlamışlar, birer kitap ve yayın düşkünü olmuşlardı. Kimi o kitabı, kimi bu dergiyi ya da yazar ve yayınları tutuyordu. Yayın evleriyle mektuplaşarak kitap getirtenler çoğalıyordu. Öğrencilerin bu gereksinmelerini enstitü kooperatifleri de karşılardı. İstanbul'da dönemin tanınmış yayıncısı, Remzi Yayın Evi'nin kurucusu ve sahibi Remzi Mengü, köy enstitüsü öğrencileri ve öğretmenlerinden gelen mektupların ülkede bir uyanışın habercisi olduğunun ayrımına vararak onlara tecimsel çıkarını aşan bir anlayışla yardımcı oluyor, geleceğin öğretmenleri olarak kitap kredisi açıyor, kimse de bunu kötüye kullanmıyordu. Öğrencilerin şiir ve öykülerinin bir dergide başka yazarlar arasında yer alması hoş oluyordu. Dergi geldiği gün elden ele, dilden dile dolaşıyordu. Öğrenci ürünlerinin en çok yayımlandığı yer Yüksek Köy Enstitüsü öğrencilerince Hasanoğlan'da çıkarılıp tüm enstitülere gönderilen Köy Enstitüleri dergisiydi. Her enstitüden seçilmiş şiirler, inceleme, öykü ve benzeri yazılar oraya ulaşıyor, beğenilenler dergide çıkıyordu. 20 köy enstitüsünün öğrencilerinin okuru ve yazarı olduğu bu dergi, enstitülerde uygulanan Türkçe derslerinin okuma, okutma, yazdırma çalışmalarının ulaştığı verim yönünden bugün bile incelenmeye değer bir kültür ve eğitim aracıdır. Orada halkın diliyle yapılan bir eğitimin yetenekleri nasıl geliştirdiği görülecektir. Geleceğin yazarları arasında yer alacak öğrenciler ilk sınavlarını bu dergide verdiler. Tahir veya Fakir, Baykurt ve Mahmut Bakal'ın küçük sınıflarda yazdıkları aşağıdaki şiirler, derginin 6. sayısının 125. sayfasında sanki geleceğe bir gönderme gibi alt alta yer alıyor. 1946. Adı Batası Şiir. Fakir Baykurt. Başına geçer yazamam, adı batası şiiri. Kafiyesini düzemem, adı batası şiiri. Baykurt yazamaz ağlarsın, ağlar da yüreğim dağlarsın. Neden bu kadar söylersin, adı batası şiiri. Kör Mehmet, Mahmut Makal. Babasının meslektaşı, bizim köyün sığırtmacıydı. Ona Çoban Mehmet derlerdi. Bedeni zayıf, gözünün biri kördü. Fakirdi, her yıl sığır güderdi. Enstitü öğrencilerinin özellikle bu dergide çıkan gençlik, yurtseverlik, duygu ve düşüncelerini içeren, uygarlığı özleyen, özleten güzel şiirleri, öyküleri ve incelemeleri, ileride bu kurumları kötülemek isteyenlerce belge olarak kullanılacaktı ne yazık. Bozkır, içinde uyuduğumuz, iş yapıp karın doyurduğumuz, yapıların altında otlar vardı, toprağı rüzgar, toprağı koyun kuzu yalardı. Göğümüzde kuş uçmaz, bulut dolaşmazdı. Yoldan geçenler başını çevirip bu sırtlara bakmazdı. Uğramayan yollar uğratılır, bitmeyen bitirilir. Bozkır'a nasıl can getirilir? Bozkır nasıl kâbeleşir? Bir millet Bozkır'da nasıl birleşir gösterdik. Haşim Kanar, Köy Enstitüleri Dergisi, sayı 3, sayfa 116. Köy enstitülerinde gelişen okuma, okutma ve yazdırma çalışmalarının temelini daha eğitmen kursları döneminde atmaya başladığı gene Tonguç'un bir mektubundan da anlaşılıyor. Eğitmenlerin örnek yazılarını pek beğendik. Birinci yıl kitabı yeniden basılacak. Bu çeşit yazılardan bu kitaba uyacaklar varsa gönder. Sahibine bir miktar para öderiz diye yazıyor. Edirne Karaağaç Kursu yöneticisi Ferit Oğuz Bayır'a. Başka bir mektubunda, senin Edirne kursunun yazılarını sahneye çıkarmaya başladık. Bakanlık dergisinin bir sayısını geçen yılın kurslarına ayırarak çıkarıyoruz diyor. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 13-14. Enstitülerde okuma, okutma ve yazdırma konusundaki çalışmaları en iyi yansıtan bir başka ilginç belge ise eleştiri amacıyla yazılan bir müfettiş raporudur. 1946'da Yücel'in yerine bakan olan Reşat Şemsettin Sirer'in enstitülere tahkikata gönderdiği bakanlık müfettişi Fethi İsvendiyaroğlu bu kurumları kötülemek amacıyla şunları yazıyor raporuna. Sık sık kitap tanıtma, öğretmen ve öğrencilere okudukları eserlerin özetini çıkarma çalışmaları geniş yer alıyor. Öğrenciler ders dışı zamanlarda çeşitli ders dışı roman ve eser okuyor. Okuma saatlerinde dergilerdeki yayınların okunup açıklanmasına, ana fikirlerin buldurulmasına, buna benzer yazılar yazılmasına kararlı bir tutumla özendiriliyor. Dipnot Mahmut Makal'ın yazısı Çağdaş Türk Dili Dergisi, sayı 94, yıl 1994. Dil kültürü olarak köy enstitülerinde yabancı dile de gerekli önem veriliyordu. Yabancı dil tüm sınıfların programında haftada 2 ders saati, yalnızca 5. sınıflarda 1 saat olarak yer alıyordu. Bu konuya Yüksek Köy Enstitüsü programı tartışılırken bir bütün olarak değinilmesi daha uygun görülmüştür. Bakınız sayfa 409-415. İş içinde matematik. Sabit Bey dershanelerine son verilecektir. Tonguç 1940 yılında Antalya'da Aksu'da Perga'nın eteklerindeki eğitmen kursunun yerini önceden bulmuş, Mayıs ayında kurs açılırken de oraya yeniden gitmişti. Çifteler ekibince yapılan barakaların dördünde eğitmenler yatıp kalkacaklar, derslerini kış gelince kadar açık havada ve iş içinde yapacaklardı. Yeni eğitimin başta gelen ilkesi olan iş yöntemi üstünde durmuş, kurs yönetici ve öğretmenlerine, eğitmen adaylarına bunu örneklerle göstermiş, açıklamıştı. Yeni kurumlarda kuramsal derslerde yaşamın işleri içinde yapılacak, bilgiyle iş bütünleşecekti. 10 enstitü birden açılıp 4 öğretmen okulu enstitüye dönüşürken, kuruluş işlerini yakından görmek ve çalışmalara rehberlik etmek için birinden ötekine durmadan koşuyordu. Hiçbir koşulda ilkelerden ödün verilmeyecek, yanlışa ve eksiğe göz yumulmayacaktı. Aksu Köy Enstitüsü de Haziran başında köyün ilkokulunda ve barakalarda açılmış, öğrenciler tamamlanınca 33'er kişilik 2 küme olarak derslere ve çalışmalara başlanmıştı. Enstitünün kadrosu tamamlanıncaya kadar kurs öğretmenleri çalışmalara yardımcı oluyordu. Uygun görülenler sonra da enstitüde kalabilecekti. Açılışın üstünden 2-3 ay geçmiş, epey yol alınmıştı. Sıcak bir yaz gününde yeniden yola çıktı Aksu'yu görmek için. Önce Gönen'e uğradı. Orada yapılmakta olanları denetledi, onlarla çalışmalar yaptı. Yüzme havuzunun başına gitti. İşten çıkan çocukların burada yıkanıp temizlenmelerini gördü. Gönen müdürünü ve 2 öğretmeni yanına alarak gece geç vakit Aksu'ya vardı. Her yerde yaptığı gibi sabah herkes uyurken kalkıp bahçeye çıktı, çevreyi dolaştı. Bataklıklar, yılanlar, çıyanlar epey temizlenmiş gibiydi. Ama her baktığı yerde bir eksiklik, yamukluk görüyordu. Biraz sonra enstitü müdürü Talat Ersoy çıkıp geldi yanına. Onun her yeri dolaşıp eksikleri görüp üzüldüğünü biliyordu. Ağacın altında sabah kahvesini içerken Perga'dan marş söyleyerek gelen eğitmenleri izledi. Kahvaltıdan sonra alanda toplanılmış, eğitmenler grup başlarıyla birlikte kendi ders ve çalışmalarına gitmişlerdi. Öğrencilerden bir küme matematik dersine, birinin yarısı tarım öğretmeni Zarif Tuncay'la bataklık düzeltmeye, kalanlar inşaat öğretmeni Durmuş Gök'le barakaların çevresine kaldırım yapmaya dağılmıştı. Yanına kağıt kalem al, biraz dolaşalım dedi müdüre. Daha önce gezip gördüğü eksikleri gösterecekti ona. Müdür ve yardımcısı, kurs yöneticisi, bir kurs öğretmeni ve 3 konuk birlikte dolaşmaya başladılar enstitüyü. Gördüğü yanlış ve eksikleri not ettiriyor, nasıl yapılması, ne yapılması konusunda açıklamalar yapıyor, sorular soruyor, kimi işlere kızıyordu. Yeni yapılan geçici mutfağın yamuk yerlerini gösterdi. Müdür not etti ve iyi ki açık havada yemek pişirirken gelmedi diye geçirdi içinden. Tonguç enstitülere geldiğinde bu toplu dolaşmaları hep yapar, eksikleri gösterir, açıklar, sanki bir çeşit eğitim toplantısında gibi olurdu dolaşırken. Böyle dolaşıldığı sırada bir odanın telli penceresinden gördükleri onu çileden çıkardı. Burası bir derslikti. Yeni alınmış cilalı masa ve sandalyelerde uyuklayan öğrenciler, kara tahta başında kareyi anlatan öğretmeni dinliyordu. Oysa böyle olmayacağını daha bir iki ay önce eğitmen kursuna geldiğinde anlatmıştı. Yağmurlar bastırıncaya kadar içeride ders yapılmayacaktı. Özellikle matematik ve benzeri dersler için iş alanlarında hazır ortam çoktu. Kara tahta başında kuru kuruya ders yapmayı enstitülerine sokmayacaktı. Enstitü sistemi böylesine edilgen ve yararsız bir ders yapmaya temelden karşı olacaktı. Üstelik hava çok sıcaktı. Önceki açıklamalarının yerine getirilmemesine kızmıştı. Müdüre ve yanındakilere dönerek... Enstitünün ne demek olduğunu ne müdür, ne yardımcısı, ne de maarif müdürü hiçbiriniz anlamamışsınız. Bu iş böyle yürümez. Cehennem gibi sıcak bir yerde hem de bahçede ölçüp biçilecek, hesaplanacak birçok iş varken bile öğrenciyi bu bunaltıcı yere sokmuşsunuz, matematik öğretiyorsunuz. Öğretmenler iş içinde ders yapmayı öğreninceye kadar kitleyin bu sınıfların kapısını dedi. Dipnot: Aksu Köy Enstitüsü Müdürü Talat Ersoy'un Anıları. Köy Enstitüleri 2, sayfa 89. Ötekilerden ayrılıp müdürle sınıfa girdi. Müdür onu öğretmenimize ve bize ilköğretim genel müdürümüz İsmail Hakkı Tonguç diyerek tanıttı. Golf pantolonlu yazlık ceketli genel müdürü görünce hepimiz toparlandık. Onu ilk kez görüyorduk. Müdür matematik öğretmenimiz Sabit Bey'i de ona tanıttı. Sabit Bey metrekareyi öğretmekte olduğunu anlattı. ''Bu dersi dışarıda yapsak olmaz mı Sabit Bey? Bak öğrenciler uyukluyor.'' dedi. ''Yazı tahtası gerekli ama efendim.'' dedi öğretmen. ''Onu da alırsınız yanınıza.'' İki öğrenci omuzda da taşınabilir yazı tahtasını. Koşarak arkada yukarıda büyük ağacın altında toplandık. Çevreye tararcasına göz gezdirdi. ''İşiniz çok Talat'' dedi müdüre. Ağacın öndeki boşluğun ne olacağını sordu. ''Orası narinciye bahçesi olacak efendim. Mimara böyle bilgi verildi. Görüp uygun buldu.'' dedi. ''Tamam işte'' dedi Sabit Bey'e dönerek. ''Buranın ölçümünü yapın, hem de metrekareyi öğretmiş olursun.'' Sabit Bey biraz tedirgindi. Ama bizim uykumuz dağılmış, terimiz kurumuş, kendimize gelmiştik. Tonguç oracıkta hemen örgütledi bizi. Başkanlar, nöbetçiler, işlikten ip, kazık, keser ve benzeri araçlar almaya gitti. Kalanlar onun çevresinde toplandık, öğretmenimiz yanımızda. Önce toprak ölçüm bilgimizi yokladı. ''Bakın burası narenciye bahçesi olacakmış, sizce kaç dönümlük yer?'' ''Bir dönüm ne kadarlık yeri kapsar, kaç metre kare eder? Narenciye fidanları kaç metre arayla dikilir? Yaklaşık yanıtlar verdik hepimiz.'' Yakınımızda bataklık kurutma çalışması yaptırmakta olan tarım öğretmeni de geldi. Fidanların kaç metre aralıkla dikilmesi gerektiğini anlattı. Çakırlarlı Hasan'ın yanıtı en doğru çıktı. Sabit Bey ve tarım öğretmeni de bizimle birlikte çalışıyordu. İşlikten gelen sicim yumaklarını verdiler öğrencilere. Tonguç cebinden şerit metresini çıkardı. Bahçe önce dönüm olarak ölçüldü. Bir dönümün köşelerine büyük taşlar konuldu. Sonra bir dönüm üstünde onar metrekareler ve birer metrekareler bulundu. Her fidanın dikileceği yere küçük taşlar konuldu. Kaç fidan dikilmesi gerektiği sayıldı. İpler gerilerek metrekareler yapıldı. Köşelerine kazık çakılınca kareler iyice ortaya çıktı sayıldı. Bu çalışmalar yapılırken işe el sürmeyen öğrenci kalmadı. Her birimiz bir yanından tutuyorduk. ''Tonguç, bundan sonra Sabit Bey ile birlikte çalışırsınız. Birbirinize çok işiniz düşecek. Kurutulan bataklığın ölçümünü de yaptırırsınız.'' dedi tarım öğretmenine. Sabit Bey'e de, ''Şimdi kara tahtada bunların hesabını yaptırıp ne kadar fidan dikilecek tarım öğretmenine bildirirsiniz.'' dedi. Gerçekten de metrekareyi hiç unutmayacak biçimde öğrenmiştik. Ağacın altında hesaplarımızı, çizimlerimizi rahatça yaptık serinleyerek. Akşam yemeğinden sonra öğretmen ve öğrencilerle, eğitmenlerle birlikte bir toplantı yapıldı. Tonguç öğretmen ve öğrencilere köy enstitülerinin amaçlarını, içinde bulunduğumuz güçlükleri, uygulanması gereken iş eğitimi yöntemini anlattı. çok yeni hoş bir yaşam içinde olduğumuzun bize önem verildiğinin ayrımına vararak ilgiyle dinledik onu. Öğrenciler yatmaya gittikten sonra yönetici ve öğretmenlerle konuk müdür ve öğretmenlerin de katılımıyla yeni bir toplantı yapılıyor. Derslerin iş ve üretim içinde yapılması yeniden tartışılıyor. Geç saatlere kadar sürüyor tartışmalar. Bir iki öğretmen iş içinde ders yaparken karşılaşacakları olası olumsuzlukları dile getiriyor. Derslerin konularının uygulama ortamının gerçek işler olması gerektiğini yeniden anlatıyor onlara. Genel müdürün açıklamalarını dinleyince bu işten dönüş olmayacağını ve ne yapmaları gerektiğini anlıyorlar. Onları yatmaya gönderdikten sonra iki müdürle sabaha kadar sürdürüyor tartışmayı. Aksu müdürü kimya öğretmeni, Gönen müdürü resim öğretmeniydi. İkisi de gazi eğitim çıkışlı olan iki müdür aslında yeni kuruluşun işlerini içtenlikle göğüsleyip üstesinden geliyorlardı. Tonguç onların çalışkanlıklarına güvenir ve severdi. Konukları orada koyup hiç uyumadan sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Burdur'dan trene atlayıp acele Ankara'ya ulaşacaktı. Toplantıda yapılan tartışmaların duyumu sabahleyin öğrenciler arasında hemen yayıldı. Tonguç'un Sabit Bey dershanelerine kesinlikle son verilecektir dediğini duyan nöbetçiler olanları bize ulaştırdılar. Sabit Bey'in buna kırılır gibi olduğunu ama gönlünün alındığını söylediler. Yetkin bir uygulayıcı, iyi bir öğretmen olan Tonguç bu tür eğitim rehberliğini gittiği her enstitüde ve köy okulunda çok yapmıştır. Alışılmış ezberci öğretim yöntemini enstitülerine sokmamaya, kuramsal dersleri de öğrenme psikolojisine çok uygun olan iş ve üretim alanlarına, gerçek yaşamın işleri içine kaydırmaya kararlıydı. Her alanın öğretmenine bu yönde yaratıcılık geliştirmesi için fırsat tanınmasını, onların gerçek işler içinde öğrencileriyle birlikte çalışarak kuramsal bilgilerin öğretimini bu ortamdan yararlanarak yapmalarını istiyordu. Her gittiği enstitüde buna özen gösteriyor, genelge ve özel mektuplarla sık sık açıklamalar yapıyordu. Öğrencilerin yaptığı enstitü işlerinin koca yapılarının kaça çıktığının ya da çıkacağının hesabını yapmak gerekmeyecek miydi? Ortaya çıkan ürünlerin hesapları olmayacak mıydı? Alınan çivinin, kerestenin, verilen emeğin ederleri toplanarak yapıların kaça çıktığı hesaplanamaz mıydı? Bakanlık bu rakamları istemiyor muydu? Tüm bunlar matematik dersinin konuları olmalıydı. Çizelgede görüldüğü gibi 1., 2., 3. ve 5. sınıfta 2'şer saat, 4. sınıfta 3'er saat olmak üzere 5 yılda 598 matematik dersi düşüyordu bir öğrenciye. İçeriği ise başka öğretmen okullarında olduğu gibi matematik temel konularından oluşuyordu. Ancak amaçlar ve yöntem yönüyle enstitü matematik programı klasik okul programlarından ayrılıyordu. Matematik derslerinde kazanılan işlem yapma ve çözümleme yönteminin çabuk ve doğru olarak günlük işlerde, iş yaşamının sorunlarını çözmede kullanılmasını sağlamak amaçların başında geliyor. Matematiğin en önemli amacını bu yolla öğrencinin zihin yeteneğini geliştirmek, ona mantık disiplini altında düşünme yeteneği kazandırmak olarak görerek, öğretmenden matematik konularını yaşamın sorunlarına uygulaması isteniyor. Enstitülerde matematik derslerinin böyle yapılması zorunlu görülüyor. Bu yolla öğrenciler en basit işlemin bile iş içinde işe yaradığını göreceklerdi. Dipnot: Köy Enstitüleri Öğretim Programı, sayfa 76. Problemlerin gerçek olması, üretim alanları işlerinin gerçek problemler olarak hesaplanması öngörülüyor. Bunun için iş yaptıran öğretmenlerle matematik öğretmenlerinin işbirliği içinde olması isteniyor. Matematik derslerinin gerçek yaşamın işlerini yapmada etken olması ve iş derslerinin matematik dersinin doğal öğrenme ortamı olması bunu gerektiriyor. Programın amaçları arasında önemli üstüne durulan başka bir nokta, matematik bilgilerinin bütünlüğü ve geçen yıldan kalan eksiklerin saptanıp yeni konulara geçmeden önce öğretilmesi, öğrencinin daha sonraki konulara eksik bilgiyle geçirilmemesidir. Enstitü programının genelinde var olan zamanlama tekniği matematik dersleri için de söz konusudur. Her enstitü kendi yıllık planı içinde kültür derslerini programlarken matematik derslerini de aynı şekilde planlayabiliyor. Önemli olan 5 yılda 1 yılda görülecek ders sayılarından kayıp vermemektir. Örneğin bir yapıyı yapıp bitirmiş bir kümenin öğrencileri yaptıkları işin tüm hesap işlemlerini ortaya koymak için bir hafta 10 gün planlı bir şekilde sürekli matematik dersi yapabilir. Burada dersin plan ve projesini hazırlama, bireysel ve grup çalışmaları, yerinde ölçme ve benzeri çalışmaların hepsi yer alacağından öğrenci önemli bir matematik etkinliği yaşar. Böylece yapılanların gerçek hesapları ortaya çıkmış olur. Ya da böyle bir çalışmanın hazırlığı önceden matematik ve yapı öğretmeni işbirliği ile yapılmış olabilir. İyi bir uygulamacı olan Rauf İnan çifteler de bu yöntemleri deneyerek verimli sonuçlar almıştır. Bu yolla matematik dersleri iş içinde yapıldığı gibi uzun süreli bir işin matematiksel sonuçlarının alınması da bu dersler içinde sağlanıyor. Yapılanlar işin iyileşmesine, kolay yapılmasına, niteliğine ve ekonomik giderine katkı sağlıyordu.